Ayrım 19.
Meslek hastalıklarının sayıları hakkında SSK istatistikleri yetersizdir. Bunun başlıca nedeni meslek hastalığı tanısının konulmasındaki güçlüktür. Tanı konulamayınca hastalık tanınıp istatistiklere girememektedir. Bu özellik aynı zamanda işçi sağlığı hizmetlerinin niteliğinin düşüklüğünü gösteren bir ölçüdür. Bunun yanı sıra ülkemizde özellikle küçük işletmelerdeki çalışma koşullarının son derece yetersiz ve sağlıksız olduğu bilinmektedir. Bu olumsuz koşullar iş kazalarına ve dolayısıyla fiziksel özürlülüklerin meydana gelmesine çok müsaittir. Ayrıca organik çözücüler, tiner ve benzeri başta olmak üzere maruz kalınan toksik kimyasal maddelerin gelişimsel, mental, nörolojik özürlülüklere neden olma olasılığı ve sıklığı yüksektir. Türkiye'de iş kazaları ve meslek hastalıkları önemli özürlülük nedenlerindendir. Aşağıda iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin öneriler yer almaktadır. İş güvenliği konusunda devlet, işçi ve işveren her düzeyde eğitim faaliyetlerine önem vermelidir. Konuya kamuoyunun dikkatini çekmek için kitle iletişim araçlarından yeterince yararlanılmalıdır. Çalışanların iş öncesinde ve iş başında eğitilmesi, iş emniyetinin sağlanması, koruyucu olmayan iş makinelerinin kullanılmaması sağlanmalıdır. İşçiler kendilerine sağlanan iş güvenliği ve koruyucu tedbirlere uymalı, çalışan makineler hakkında bilgi sahibi kılınmalıdır. Kaza olasılıklarına karşı kullanılması zorunlu olan koruyucu araç gereçlerle ilgili standartlar geliştirilerek üretimde kontrol sağlanmalıdır. İş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği örgütlenmesi yapılması ve işlevselliğinin artırılması gerekir. İş kazalarının önlenmesi için ergonomik yaklaşımların uygulanması, çalışan kişinin yorgunluk durumlarının kazalardan ve yanlış pozisyonlardan korunması gerekmektedir. Bunlar işçinin bilgilendirilmesi, kullanılan her türlü iş alet ve ekipmanlarının düzenlenmesi, ısı, ışık, koku, gürültü gibi çevre şartlarının düzenlenmesini içermelidir. Son yıllarda büyük bir atılım göstererek gerek sayı gerek iş hacmi olarak oldukça büyüyen küçük ve orta ölçekteki işletmeler ne yazık ki iş kazalarının en çok ve sonuçlarının en zararlı olduğu işletmelerdir. SSK istatistiklerine göre kazaların %43.14'ü 1-3 işçi çalıştıran küçük işyerlerinde meydana gelmektedir. 50'den az işçi çalıştıran işyerlerinde meydana gelen kazalar bütün kazaların %73'ünü oluşturmaktadır. 50'den az işçi çalıştıran işyerlerinde hekim çalıştırma zorunluluğu olmadığı gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları da bulunmamaktadır. Bu durum küçük işyerlerine önem verilmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca iş kazalarının azaltılması ve önlenmesinde gerekli olan teknik bilgilerin, kaza önleme ve ilk yardım eğitiminin verilmesi ve standartların oluşturulması için KOBİ bünyesince bir kurulun oluşturulması gerekmektedir. Kazaların iş kollarına göre dağılımları, korumada hangi iş kollarına ağırlık verilmesi gerektiğini göstermektedir. Buna göre inşaat, metal eşya üretimi gibi iş kollarına öncelik verilerek gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. İşyerlerinde iş yeri hekimlikleri, endüstri fizyoterapistliği ve sağlık hizmetlerinin daha aktif hale getirilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı tedavi edici hizmetlerin yanı sıra koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesine öncelik verilmesi gerekir. İşverenler, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbirler almayı maliyet artırıcı giderler olarak görmeyip gerekli tedbirleri almalıdırlar. Özellikle iş yerinde kullanılan malzeme ve makineler için koruyucu önlemler alınması zorunludur. İşçilerin üzerine düşen iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik önlemleri almaları, kişisel koruyucuları kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri gereklidir. İşyerlerinde temel sağlık sorunlarının çözülmesi sürecinde, işçilerin psikososyal, ekonomik ve ailevi sorunlarının çözümü için işverence bir bölüm kurulması da planlanmalıdır. Bu bölümde işçilere iş yeri ve aile ortamından kaynaklanabilecek sorunların çözümlenmesine yardımcı olacak sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar istihdam edilmelidir. Ayrıca işyerlerinde işçilerin boş zamanlarını aktif olarak değerlendirebilecekleri spor ve sosyal faaliyetlerin artırılması gereklidir. İş verimi, iş huzuru, motivasyon, örgütte bütünleşme ve işçi sağlığı gibi konular açısından önem taşımaktadır. Ülke çapında iş kazası durumlarının bilinmesi, kazalardan korunmada alınabilecek önlemler açısından önemlidir. Ayrıca kaza riski yaratan durumların ortadan kaldırılması ve azaltılması yanında işyerlerinin çevresel koşulları da iyileştirilmelidir. Çalışan çocukların çıraklık yasası gibi sadece ekonomik açıdan değil, özellikle sağlık açısından koruma altına alınacakları yeni yasal düzenlemelerin getirilmesi gereklidir. Çalışanlar kazaların önlenmesi açısından motive edilerek, işçi ve gruplar yanında kaza sayısı düşük işletmelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve veya Maliye Bakanlığı tarafından ödüllendirilmelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini doğrudan ve dolaylı ilgilendiren mevzuat, çağdaş hale getirilmediği ve çağdaş bir uygulamaya dönüşmediği sürece yeterli olmamaktadır. İşçi ve işverenlerin iş emniyetine uygun hareket edip etmedikleri uygun aralıklarla denetlenmeli, aksaklıkların giderilmesinde etkin ve hızlı bir görev yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Kuşkusuz bu durum yeterli eleman ve bilginin yanında etkili bir iletişimin kurulmasıyla sağlanacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş müfettişlerinin denetimlerde daha etkili olabilmeleri için teknik açıdan müfettişlerin arasına endüstri mühendislerini ve endüstri fizyoterapistlerini de katarak işyerlerinin daha iyi denetlenmesini sağlamalıdır. Parlayıcı, patlayıcı ve zararlı maddelerle çalışan işyerlerinde çalışanların meslek hastalıklarına yakalanmamaları için onların sık sık sağlık kontrollerinden geçirilmelerinin sağlanması, bu işyerlerinden örnekler alınarak tahliller yapılması ve çalışanların işyerlerinde kullandıkları maddelerin zararlarının ve korunma çarelerinin neler olduğu konularında eğitilmeleri gerekmektedir. Koruyucusu olmayan makine ithali önlenmelidir. Özürlülüğe yol açan faktörlerin önlenmesi için biyomedikal araştırmaların yapılması gerekmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarından birinci derecede zarar gören iş yeri çalışanlarının işini ve üretim araçlarını tanıma, kullanma, hastalık ve kazalardan korunma açılarından uygulamalı bir eğitime tabi tutulmaları gerekir. İş yerlerinde özellikle küçük ve orta büyüklükte işletmelerde hala eski teknolojiler kullanıldığı gibi elverişsiz ortamlarda çalışılmakta, ikinci, üçüncü el onarımları baştan sağma yapılmış, koruyucu kısımları eksik makinelerle çalışılmaktadır. Koruyucu özelliğini önemli derecede yitirmiş makine, alet ve donanımın kullanılması, yaş aralıkları saptanarak belli yaştan büyük aletlerin kullanılmasının ve ithalinin engellenmesi gerekmektedir. Meslek okulları son yıllarda işyerlerinin beklentileri yönünde önem kazanmıştır. Meslek okullarında iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve sonuçlarına ait bilgiler müfredata daha geniş konulmalı, uygulamalı ve etkili hale getirilmelidir. Türkiye, Avrupa topluluğuna tam üye olabilmek için büyük bir arzu ve gayret içindedir. Bu durum gerek tedbir, gerekse mevzuat yönünden ciddi bir uyum çalışmasını gerekli kılmaktadır. Bu konuyla ilgili birimlerle birlikte Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın da içinde bulunduğu bir koordinasyon kurulu oluşturulabilir. 10. Ev kazaları. Ev kazaları, ev içinde ve veya avlu, bahçe, garaj gibi eve bağlı kısımlarda meydana gelen herhangi bir türdeki kazayı ifade etmekte kullanılır. Ev kazaları nedenleri arasında ilk sırada düşmelere bağlı kazalar yer almaktadır. Zehirlenmeler erkeklere nazaran kadınlarda daha fazladır. En sık olarak da 25-44 yaş grubunda ve kentsel alanda görülmektedir. Yangınlara ve yanıklara bağlı kazalar sıklıkla gençlerde, boğulmalara bağlı ev kazaları ise en sık olarak bebeklerde görülmektedir. Ev kazalarında çocuklar, yaşlılar, ortopedik, zihinsel veya sosyal özürlüler en önemli risk gruplarını oluşturmaktadırlar. Çocuklar tehlikelerin bilincinde olmamaları, çevresel risklere daha duyarlı ve açık olmaları, bulma ve öğrenme konularına meraklı olmaları ve benzeri nedenler dolayısıyla ev kazaları açısından yüksek riske sahiptir. Çocuklar arasında en yaygın ev kazaları boğulmalar, yanıklar, düşmeler ve zehirlenmelerdir. Ev kazaları konusunda İngiltere ve Avrupa Ekonomik Topluluğu EEC'nin yayınladığı raporlar konunun ciddiyetini gözler önüne sermektedir. İngiltere'de 1 milyon travma olayından 2500'ü ölümle sonuçlanan ev kazaları sonucu olmuş ve 250 bin ev kazası kurbanıysa hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kalmıştır. 1980 yılında EEC'nin bir raporunda ev kazalarında her yıl ortalama 5 milyonunun üzerinde kişinin yaralandığı, bunların 2500'ünün ölümle sonuçlandığı belirtilmiştir. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Acil Polikliniğinde yapılan bir değerlendirmede elde edilen sonuçlar, dış ülkelerde yapılan araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Acil polikliniğe başvuran ev kazaları nedeniyle oluşan travmaların %37.5'i 0-6 yaş grubundadır. Bunu sırasıyla %25.0 ile 45-64 yaş grubu, %17.1 ile 25-44 yaş grubu, %7.0 ile 7-11 yaş grubu, %7.2 ile de 65 üzeri yaş grubu izlemektedir. Demiroğlu ve arkadaşları 1994. Kazaların tipleriyle yaş grupları arasında da bir takım farklılıklar olduğu görülmektedir. Evlerde en sık karşılaşılan kazalar düşme, yanık, boğulma, zehirlenme ve kesilerdir. Ev kazalarının önlenmesine ilişkin öneriler aşağıda sunulmuştur. Ev kazalarına uğrayan kazazedelerin yarısından fazlasının bir sağlık kuruluşuna götürülmediği, eğitim düzeyi düşük ev kadınlarının çalışan kadınlara göre daha fazla sorun yaratıcı uygulamalarda bulundukları saptanmıştır. Bunun için tüm kazalarda olduğu gibi ev kazalarında da topluma yönelik sağlık eğitiminin yapılması kaza oluşumunu engelleyecektir. Bunun için bir kayıt sisteminin geliştirilmesi ve bu konuda birinci basamak sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Risk altında kişiler, çocuklar ve yaşlılar ve yakınları başta olmak üzere tüm toplumun kaza riskleri, nedenleri, sonuçları ve korunma yöntemleri konusunda yalın, açık ve uygun şekilde eğitilmelerinin sağlanması, bu amaçla kitle iletişim araçlarının kullanılması ve sektörler arası işbirliğinin sağlanması gerekir. Ev kazaları konusunda epidemiyolojik araştırmalar ve sürveyans yapılması, etiyolojik ajanların belirlenmesi, risk gruplarının tespiti ve korunma yollarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Acil yardım servislerinin hizmet veren hasta bakıcıdan doktora kadar her aşamadaki personelin ilk yardım konusunda eğitilmesi gerekir. Evlerde ve binaların teknik yapım özelliklerinde kazaları önleyici tedbirler mutlaka bulunmalı ve kontrolünün yapılması gerekir. Binalarda oluşan kaza ve yaralanmalarda kişilerin hemen ulaşabileceği ve yardım alabileceği merkezler kurulmalı ve bu merkezler 24 saat hizmet vermelidir. Evlerde elektrik prizlerinden kaynaklanan ev kazalarının önlenmesi için elektrik prizlerinin TSE'nin belirlediği standartlara göre yerleştirilmesi ve standartlar dahilinde olan teçhizatın kullanılması önerilmektedir. Kronik karbondioksit zehirlenmesi, evlerde kullanılan gerek doğal gazlı, gerekse diğer elektrik dışı kaynaklı ocak ve ısıtma araçlarının havalandırılması iyi olmayan mekanlarda kullanılması, kısa vadede belirgin rahatsızlıklar oluşturmamasına rağmen uzun vadede baş ağrısı, kronik yorgunluk ve görmede azalma gibi sorunlara neden olmaktadır. Bunların önlenmesi için kullanılan aletlerin kullanım koşullarının standartlara uygunluğu sağlanmalıdır. Belediyeler tarafından doğalgaz, elektrik gibi temel altyapı hizmetleri verilirken, kombi, şofben gibi ısıtma cihazlarının, yerleşim yerlerinin uygunluğunun gerçek anlamda denetlenmesi, gerekirse ara denetimler yapılması zorunlu olmalıdır. Ancak bunun karşılığında belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, Sağlık, Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları tarafından denetlenmeli, ödenek kısıtlanması şeklinde yaptırım uygulamaları getirilmelidir. Ev kazalarının önemli bir bölümünü yanıklar oluşturmakta, bu yanıklardan en fazla kadın ve çocuklar etkilenmektedir. Bu konuya gerekli önemin verilmesi ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla toplumda duyarlılık yaratılması ve toplumun bilgilendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca halen birkaç merkezle sınırlı yanık tedavi merkezlerinin artırılması, yanıklar sonucu gelişen ve belirli düzeyde önlenmesi mümkün olan kozmetik ve fonksiyonel sekerlerin gelişimini engelleyecektir. 11. Trafik kazaları. Ülkemizde trafik kazaları nedeniyle son 10 yılda 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetmiş, 2 milyondan fazla kişi yaralanmış, 200 binden fazla kişi de özürlük almıştır. Her yıl Çanakkale Zaferi'nde yitirdiğimiz insan sayısı kadar insanımızı trafik kazaları nedeniyle yitirmekteyiz. Bu sorun alınan önlemlere karşın gittikçe büyümektedir. Trafik kazaları yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada sağlık, sosyal ve ekonomik yönden pek çok problem yaşatmaktadır. Ülkemiz trafik sorununu yoğun olarak yaşayan ülkelerin başında gelmektedir. Yukarıdaki veriler değerlendirildiğinde, Türkiye'nin 100 milyon kilometreye düşen kaza ve ölü sayısının değerlendirilmeye alınan diğer ülkelerden oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye'deki araç sayısı değerlendirilmeye alınan diğer ülkelerle kıyaslandığında, nüfusuna oranla az olmakla birlikte kaza, ölü ve yaralı sayılarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Alınan yoğun önlemlere rağmen ülkemizde trafik kazaları giderek artmaktadır. Emniyet Hizmetleri Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın 1997-1998 yılı trafik kazaları istatistiklerine göre ülkemizdeki kazaların yıllara göre dağılımı tabloda gösterilmiştir. Türkiye'de yıllara göre trafik kazaları ve sonuçları. Yıl 1994 kaza sayısı 2.338.035, ölü sayısı 942, yaralı sayısı 104.717. 1995 kaza sayısı 2.796.636, ölü sayısı 4, yaralı sayısı 114.319. 1996 kaza sayısı 3.446.415, ölü sayısı 428, yaralı sayısı 104.599. 1997 kaza sayısı 3.875.335, ölü sayısı 181, yaralı sayısı 106.146. 1998 kaza sayısı 4.460.254, ölü sayısı 852, yaralı sayısı 115.489. Yukarıdaki tablo incelendiğinde, ülkemizdeki trafik kazalarının son 4 yılda 2 katına çıktığı görülmektedir. Ölü sayısında bir düşüş olmasına karşın, yaralı sayısında bir artış olduğu gözlenmektedir. Ölüm ve yaralanmaların yanı sıra trafik kazaları nedeniyle 1997 yılında 45 trilyon, 1998 yılında ise 92 trilyon maddi hasar meydana gelmiştir. Kazaların azaltılmasında insan faktörünü temel alan trafik psikolojisinin uygulama alanı olan psikoteknik değerlendirme ve rehabilitasyon programları Batı ülkelerinde uzun yıllardır uygulanmaktadır. Psikoteknik değerlendirme, sürücünün sürücülükle ilgili algı, yetenek, tutum ve davranışlarını standart testlerle ölçen bir yöntemdir. Psikoteknik değerlendirme ile sürücünün problem alanı tespit edilip rehabilitasyon programları düzenlenerek güvenli sürücülerin trafik ortamına katılması sağlanmaktadır. Psikoteknik değerlendirme ve rehabilitasyon programlarının kazaları önlemede etkisi. Psikoteknik değerlendirmenin sürücülerin denetlenmesi ve trafik kazalarının azaltılmasında çok önemli bir etkiye sahip olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiş, istatistiksel verilerle desteklenmiştir. Psikoteknik değerlendirme pek çok ülkede uygulanmaktadır. Psikoteknik değerlendirmenin uygulandığı ülkeler arasında İsveç, İspanya, Hollanda, Fransa, Portekiz, Avustralya, Almanya, İsviçre gibi ülkeler sayılabilir. Bu ülkelerin bazılarında ehliyet almak isteyen tüm sürücüler psikoteknik değerlendirmeden geçirilirken bazı ülkelerde ise trafik suçu işleyen sürücüler değerlendirmeye alınmaktadır. Avusturya, Almanya, İspanya gibi Avrupa ülkelerinde testler sonucunda yeterli olduğuna karar verilen sürücülerin diğer sürücülere oranla daha az kaza yaptıkları ya da hiç kaza yapmadıkları saptanmıştır. Son yıllarda İsviçre, İtalya gibi ülkelerde de bu yöntem uygulanmaya başlamıştır. Yasak TPD dergisi. Psikoteknik değerlendirme ve rehabilitasyonun yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler. Psikoteknik değerlendirmenin ülkemizde çok önemli bir sorun haline gelmiş olan trafik kazalarının önlenmesinde önemli katkıları olacağına inanılmaktadır. İdeal olanın sürücü belgesi almak isteyen her adayın psikoteknik değerlendirmeden geçmesi olduğu düşünülmektedir. Ancak bunun ülkemiz koşullarında henüz uygun olmadığı, pratikte ciddi sorunlarla karşılaşılacağı kaçınılmazdır. Özellikle trafik kazalarında en fazla risk taşıyan sürücülerin tespit edilmesi amacıyla kullanılmasının kısa vadede sorunun çözümüne önemli katkılar sağlayacağı tartışmasızdır. En fazla risk taşıyan grup, çeşitli trafik suçları işleyen sürücülerle sürekli trafik ortamında bulundukları ve toplu taşımacılık yaptıkları için profesyonel sürücülerdir. Öneriler: yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülere psikoteknik değerlendirmeden geçme zorunluluğu getirilmesi ve psikoteknik değerlendirmenin 5 yılda bir tekrarlanması gereklidir. Çeşitli trafik suçu işleyen sürücülere alkollü araç kullanma, hız limitini aşma, 100 ceza puanının doldurulması, yasada belirtilen limitlerin tekrar gözden geçirilerek psikoteknik değerlendirme için gerekli limitlerin daraltılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Ülkemizde trafik dersleri neredeyse tüm eğitim kademelerinde verilmektedir. Yapılan bu eğitim programlarının kazaların önlenmesinde insanı temel alan bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesinin gerekliliği düşünülmektedir. Ayrıca trafik dersi veren öğretmenlerin meslek içi eğitim programlarında trafik güvenlik bilinci konusunda duyarlılık kazandırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Trafik kazalarında ölümlerin çok fazla olması nedeniyle hava yastığının üretim halindeki her arabada ek bir ücret ödenmeksizin standart bir hale getirilerek bu konuya gereken önemin verilmesi ve ayrıca trafik kazalarındaki çocuk ölümlerinin azaltılması için çocuk koltuğu kullanımı ve çocukların arka koltukta oturmasını sağlayacak gerekli tedbirlerin alınması gibi konularda yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. Karayolu taşımacılığı yerine demiryolu ve denizyolu taşımacılığını özendirecek politikaların oluşturulması, hali hazırda kullanılan yolların çift yol veya otoban haline getirilmesi gereklidir. Kaynak yaratılması amacıyla yolları kullanan kişi ve kuruluşlardan ek bir ücret talep edilebilir. 12. Çevresel kirlenme etmenleri ve bunların önlenmesi. Çevresel kirlenme, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki hızlı bilimsel, teknolojik ve endüstriyel gelişmelerin bedeli sayılabilecek bir global sorunlar dizisi olarak tüm dünya ülkelerinin karşısındadır. Ancak gözlenen odur ki, bu bedeli en ağır ödeyenler ve de ödeyecek olanlar, çevre bilincini geliştirip yaygınlaştırarak önlemlerini almayanlar, gelişmelerini sağlıklı yapamayanlardır. Burada söz edilen bedel, mevcut toplumun doğrudan etkilenmesine bağlı sağlık sorunları ve ekolojik çevrenin etkilenmesine bağlı gelecek nesillerin karşılaşacağı, sağlık sorunları başta olmak üzere olası tüm olumsuz etkilenmelerdir. Çevresel kirlenmeye neden olan maddelerin büyük bir çoğunluğu, uzun yıllardır bilinen, kullanılan ancak günümüzdeki kullanımları artmış bulunan maddelerdir. Diğer taraftan, günümüzde her hafta bilinen maddeler listesine daha önce bilinmeyen, bulunmayan 6000 yeni madde eklenmektedir. Bunların 5000 tanesi her yıl ilaç, tarım ilacı, besin katkı maddesi, endüstriyel yan ürün veya tüketim ürünü olarak kullanıma girmektedir. Her ne kadar yeni kullanıma giren her türlü madde ve ürünün artık uzun süren ve oldukça sıkı uygulanan toksisite değerlendirmelerinden geçtiği söylenebilirse de bu maddelerin her birinin her koşuldaki kullanımlarına ilişkin risk değerlendirmelerinin tam olarak yapıldığı söylenemez. Kaldı ki risk kavramı ve riskin algılanması toplumların sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerinden başlayarak çok sayıda faktörden etkilenip değişkinlik gösterir. En gelişmiş endüstriyel kurumlarımızdan başlayarak ülkemizde risk değerlendirmesi, risk yönetimi kavram ve uygulamalarının yerleşmiş olduğu söylenemez. Kaldı ki risk değerlendirmesi, toksisite verilerinin toplanmasından kayıt sistemleri, temas düzeylerinin değerlendirilmesine, izleme, denetleme, sağlık üzerindeki olası zıt etkilerin saptanmasından deneysel ve epidemiyolojik çalışmalar, ekolojik çevre ve insan için söz konusu olacak potansiyel riskin saptanmasını, risk karakterizasyonu kadar giden çok yönlü ve kapsamlı bir süreçtir. Bu genel giriş çerçevesinde özetlemeye çalıştığımız çevresel kirlenme olgusunun toplumumuzda insan sağlığını önemli ölçüde etkilemesi söz konusu olduğu gibi, bu etkilerin toplumda özürlü bireylerin artmasına neden olacak nitelik ve boyutlarda olması olasılığı da yüksektir. Önlenmesi ise öncelikle sorunlara doğru ve tam tanının konulması ve doğru önlem ve tedavi yaklaşımlarının uygulanmasıyla mümkündür. Raporun bundan sonraki kısmında önem sırası dikkate alınmaksızın özürlülük nedeni olabilecek çevresel etkenler ve önlem önerileri sıralanmıştır. A. Kanserojen etkenler. Kanser gerçek anlamda bir özürlülük nedeni değildir. Ancak tedavisi zor, çoğu zaman da imkansız bir kronik hastalıktır. Ancak kansere neden olan çevresel etkenler son derece yaygın ve çeşitlidir. Özellikle gelişmekte olan toplumların gelecek nesillerini tehdit eden en önemli sağlık sorunlarındandır. Yaşadıkları sürece özürlü sayılabilecek kanserli hastaların ve özellikle de çocuklarda bu amansız hastalığın gelişmesine neden olabilecek doğal ve sentetik kaynaklı çevresel faktörlerin çok sayıda ve çok yakınımızda olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, ülkemizdeki istatistiksel verilerin sınırlılığına karşın global veriler, çocuklarda lösemi ve beyin tümörü başta olmak üzere kanser olgularının arttığını göstermektedir. B. Pasif sigara dumanı içimi. Sigara dumanı, karbon monoksit, nikotin, katran, formaldehit, hidrosiyanik asit, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, nitrozaminler başta olmak üzere 4000'den fazla kimyasal maddenin kompleks bir karışımıdır. Bu maddelerin bazılarının kanserojenik olduğu, birçoğunun akciğer iritanı olduğu ve de sigara içiminin insanda kesin kanserojen olarak kabul edildiği artık sokaktaki sade vatandaşın da bilgisi dahilindedir. Ancak vurgulanması gereken husus, pasif sigara içiminin de özellikle aynı derecede etkili olduğudur. Bu nedenle iyi havalandırılmayan ortamlarda ve özellikle sigara dumanına maruz kalan çocuklar kanser tehdidi altındadır. Sigaranın toplu alanlarda içimine ilişkin yasakların, sigaranın zararlarını gösterebilecek yaptırımlarla tam olarak uygulanmasının yanında, özellikle çocuk sağlığı dikkate alınarak yeterli etkin eğitim ve bilgilendirme yöntemlerinin uygulanması sağlanmalıdır. C. Radon. Radon, doğal kaya ve topraklarda bulunan uranyumun doğal yıkımıyla oluşan radyoaktif bir gazdır. Kapalı ortamlarda özellikle temeldeki çatlaklardan sızarak içeriye girebilmekte, inhalasyonla akciğerlerde tutulup akciğer kanserine neden olmaktadır. Jeolojik yapısı itibariyle radon kirliliği yönünden incelenmesi, taranması ve akciğer kanserleriyle radon düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması gerekir.